Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programımızda önce Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerinde kültür merkezleri olarak vasıflandırabileceğimiz mekanlar üzerine yapılmış iki çalışmadan bahsedeceğiz. Bunlardan birisi yardımcı doçent doktor Aslı Niyazioğlu'nun 16. yüzyılda İstanbul'un kültür merkezlerini tespit etmek amacıyla sürdürdüğü çalışma. Diğeri de Dr. Mustafa Ülger'in 19. yüzyıl Osmanlı fikir hayatında konakların yeri başlıklı makalesi. Bu fasıldan sonra hazır söz konaklardan açılmışken yalıları da hatırlayacak ve eski Boğaziçi'ne uzanacağız. Abdülhak Şinasi Hisar'ın o kendine has üslubuyla anlattığı Boğaziçi medeniyetini hatırlayacağız. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
İçinde yaşadığımız zaman diliminde özellikle belediyeler tarafından inşa edilmiş çok sayıda kültür merkezinde pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Seminerler, paneller, sempozyumlar. İnsanların bilgilerini paylaşmak ve yeni bilgiler öğrenmek için bir araya gelip sohbet ettikleri mekanlar bunlarla sınırlı değil elbette. Evler, camiler, kahvehaneler de eskiden olduğu gibi günümüzde de sohbet mekanları olmaya devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların sosyal tesislerini de bunlara ilave edebiliriz. Peki Osmanlı döneminin kültür merkezleri hangi mekanlardı? Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Aslı Niyazioğlu bu konuda hayli ilginç bir araştırma yapıyor. Aslı Niyazioğlu 16. yüzyılda edebi, dini, siyasi, sosyal tartışmaların yapıldığı mekanları tespit edip bu merkezleri İstanbul haritası üzerine yerleştirmek şeklinde özetlenebilecek bir çalışma yürütüyor. Bir anlamda İstanbul'un 16. yüzyıldaki kültür merkezlerini tespit etmeye çalışıyor. Niyazioğlu çalışmasının muhtevasını ve hedefini şöyle özetliyor. Evler, tekkeler, medreseler, bahçeler, kahvehaneler. Şu anda üzerinde çalıştığım proje, asistanım öğrencilerle bu hikayelerin geçtiği biyografileri tarayıp İstanbul'da hangi bahçede ne tartışılıyordu, hangi evde ne tür toplantılar düzenleniyordu, bunları belirleyip bir İstanbul haritasına yerleştirmek. Böylece 16. yüzyılda İstanbul'un sosyal ve entelektüel hayatının bir haritasını çıkartacağız. Yardımcı doçent doktor Aslı Niyazioğlu 16. yüzyılda bir medrese öğrencisinin İstanbul'da hangi mekanlarda vakit geçiriyor olabileceğine dair verilere dayanarak şu tahminde bulunuyor. Bir medrese öğrencisi düşünelim. Okulu bitirince kadı veya müderris olmak istiyor. Tabii bilgi edinmeye hevesli bir öğrenci ise okuldaki derslerinin yanı sıra ilim sohbetlerine katılacaktır. Ama ben bu 16. yüzyıldaki öğrencinin muhtemel başka ilgilerinden de bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle edebiyatla ilgilenecektir. Edebiyat toplantılarına katılacaktır. Özellikle vezirlerin saraylarında toplantılar düzenleniyor. Mesela meşhur İbrahim Paşa'nın sarayı bu konuda çok önemli. Biliyorsunuz Sultanahmet'te. Oraya gitmeye çalışacaktır. Burada hem şiir söyleyecek, hem şiir dinleyecektir, hem de mesleği için çok önemli olan ilişkiler ağını sağlayacaktır. Tabii bahçeler de çok önemli. Mevsim uygun olunca bahçelerde toplanılıyor. Beşiktaş ve Kabataş'taki bahçeler meşhur. Sirkeci Bahşi'nin bir bahçesi var. Defterdar Karabalizade'nin bahçesi de meşhur. Sonra Defterdar İskender Çelebi'nin. Buralara gitmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Başka bir toplantı yeri dükkanlar. Mesela Zati adlı meşhur bir şair var. Beyazıt'ta falcı dükkanı var. Burası genç şairlerin uğrak yeri. Beyazıt deyince Beyazıt'tan hemen Tahtakale'ye inebilir. Tahtakale'de belki bir kahvehaneye girecek. Kahve 16. yüzyılda İstanbul için henüz yepyeni. ilk kahvehaneler Tahtakale'de açılıyor. Tabii tavla, satranç, şarkı. Ama bunların yanında kitap da okuyorlar yüksek sesle, tartışıyorlar. Siyasi örgütlenme yerlerinden biri kahvehane. Mesela işsiz kadılar, yüzyılın sonunda kahvehanelerde toplanıp isyan çıkarıyorlar. Kahvehane bir yüzyıl sonra Yeniçeri isyanları için de önemli bir yer. Bu öğrenci belki bu siyasi tartışmalara katılacak. Bir de büyük ihtimalle tasavvufla da ilgilenecektir. İstanbul, tekkeler gibi çeşit çeşit dini kurumlarıyla dini açıdan önemli bir şehir. Bunlar eğitim merkezi. Yani tasavvufi eğitimin yanında dil eğitimi, Farsça eğitimi veriliyor. Mesnevi'yi idrak ederek okumak için. Tabii bu dönem tartışmalar dönemi. Herkes çok sıcak bakmıyor tasavvufa. Mesela bir kısım ulema gayet eleştirel yaklaşıyor. Bu tartışmaların içine katılacaktır belki. Yani eğer 16. yüzyılda İstanbul'da öğrenci olsaydık, çeşit çeşit entelektüel mekan var katılabileceğimiz. Evler, tekkeler, medreseler, bahçeler, kahvehaneler. Şu anda üzerinde çalıştığım proje, asistanım öğrencilerle bu hikayelerin geçtiği biyografileri tarayıp, İstanbul'da hangi bahçede ne tartışılıyordu, hangi evde ne tür toplantılar düzenleniyordu, bunları belirleyip bir İstanbul haritasına yerleştirmek. Böylece 16. yüzyılda İstanbul'un sosyal ve entelektüel hayatının bir haritasını çıkartacağız. Ne kadar güzel bir çalışma, öyle değil mi? Bakalım bu çalışma tamamlandığında nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Şimdi de Osmanlı döneminin kültür merkezleri konusunda kaleme alınmış bir makale nakledeceğiz. Doktor Mustafa Ülger, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlanmış olan 19. yüzyıl Osmanlı fikir hayatında konakların yeri başlıklı makalesinde hayli ilginç bilgiler veriyor. Makaleyi okuyacağız ancak dinlerken bu bilgilerin 19. yüzyıla dair, yani Osmanlı Devleti'nin artık belirgin bir şekilde Batı kültürünün etkisi altına girdiği bir döneme dair bilgiler olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. Önce kısa bir özet. Osmanlı'da devlet adamlarının alim ve edipleri himaye etmeleri, onları konaklarında toplayıp ilmi, edebi sohbetler düzenlemeleri ilk dönemlerden itibaren bir gelenek halini almıştır. 19. yüzyılda ise bu gelenek daha da yaygınlaşmış, birçok devlet adamı, alim ve varlıklı kimsenin konağında düzenlenen toplantıların dönemin fikir hayatı üzerinde büyük tesiri olmuştur. Özellikle Sultan Abdülaziz devrinde Doğu'nun ve Batı'nın meşhur alimlerinin aylarca misafir kalarak büyük itibar gördüğü konaklar adeta birer akademi haline gelmiştir. Çoğu zaman bizzat konak sahiplerinin yönettiği toplantılarda ilmi, fikri, edebi ve siyasi meseleler serbestçe tartışılmıştır. Konaklardaki bu ortam Doğu ve Batı düşüncesinin karşılaşmasını sağlamış, devrin siyasi şartlarının da yardımıyla bu karşılaşmadan Batı düşüncesi galip çıkmıştır. Bu sebeple konaklar Osmanlı aydınları arasında Batı düşüncesinin yayılmasında önemli bir paya sahip olmuştur. Şimdi ayrıntılar. Sadrazam, vezir, Şeyhülislam ve kazasker gibi yüksek rütbeli devlet adamlarının ikametgahı olan konaklar, Osmanlı devri Türk toplum hayatında önemli bir yere sahipti. Konaklar gerek hacim gerek teşkilat bakımından adeta birer küçük saraydılar. Öyle ki devletin güçlü olduğu dönemlerde vezir konaklarında hizmet görenlerin sayısı 2-3 bine kadar ulaşıyordu. 19. yüzyılda ise değişen siyasi ve iktisadi şartlar sebebiyle bu sayı 2-300'e, hatta son dönemlerde 40-50'ye kadar düşmüştür. Konakların bünyesinde barındırdığı bu kişilere iş ve eğitim imkanı sağlamasının yanında bulunduğu mahallenin dul, yetim ve yoksuluna her zaman kapıları açık olmuştur. Aynı zamanda devlet adamlarının konakları hükümet dairesi olarak da kullanılmış, bu sebeple sadrazam konağına Bab-ı Ali, Bab-ı Asafi, Beylerbeyi konaklarına Paşa Kapısı denilmiştir. İçtimai, iktisadi ve idari vazifelerinin yanında konaklar, fikir hayatı bakımından da önemli vazife görüyorlardı. devlet adamı, ulema ve varlıklı kişilerin konaklarının birer ilim ve fikir merkezleri hüviyeti taşımaları eski bir Osmanlı geleneğiydi. Mesela 16. yüzyılda Nişancı Feridun Bey'in konağı, alim, şair ve zarif kimselerin toplantı yeri durumundaydı. Yine ilim ve irfana büyük ilgi duyan Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın konağı da alim ve ediplerin toplandıkları yerlerdendi. ...19. yüzyılda devlet adamı, alim ve varlıklı birçok kimsenin konaklarında yapılan ilmi, edebi ve siyasi toplantıların bu dönemin fikir hayatı üzerinde büyük tesiri olmuştur. Kaynaklarda, konaklarda tertip edilen toplantılar için encümeni daniş, akademi gibi ifadeler kullanılmaktadır. Tanzimattan önce bu toplantıların en meşhuru, Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi mensuplarının yalılarında yaptıkları toplantılardır. Cemiyetin başkanı İsmail Ferruh Efendi, üyeleri ise zamanın meşhur alimlerinden Şanizade Mehmet Ataullah Efendi, Kethüdazade Mehmet Arif Efendi, Melek Paşazade Abdülkadir Bey'di. Genellikle başkan İsmail Ferruh Efendi ve üyelerden Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin yalısında toplanan cemiyet üyeleri, toplantılarda ilmi, edebi, felsefi sohbet ve tartışmalar yapıyorlardı. Ayrıca zeki ve ilme hevesli çocuk ve gençlerin de bu toplantılarda bulunmasını sağlayarak onların ilmen ve fikren yükselmesini temine çalışıyorlardı. Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi'nin toplantılarına katılan ve burada aldıkları eğitimle yetişen Yusuf Kamil Paşa, Kabuli Mehmet Paşa, Saffet Paşa ve Ahmet Tevhid Efendi gibi şahısların Tanzimat devri siyaset ve fikir sahasında önemli tesirleri olmuştur. Yine İsmail Ferruh Efendi'nin konağında aldığı eğitimle yetişmiş olan Fehim Süleyman Efendi'nin konağı da edip, alim ve zarif kimselerin toplantı yerlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca isteyenlere konağında Farsça ders de veren Fehim Efendi'den Nüset Efendi, Fatin Efendi, Cevdet Paşa gibi önemli şahsiyetler istifade etmişlerdir. Cevdet Paşa'nın verdiği bilgiye göre Fehim Süleyman Efendi'nin dairesi mecmağı Urefa ve Zurefa idi. Umur-ı Ecnebiye'ye dahi aşina olduğuna mebni meclisinde gah marife dair sözler söylenir ve gah mesail-i politikiyeden bahsolunurdu. Tanzimatın ilk yıllarında Batı fikirleri daha ziyade belli muhitlerde yaşıyordu. Bu muhitlerin başında Mustafa Reşit Paşa'nın konağı geliyordu. Tanzimat devrinde devlet yönetiminde bulunmuş birçok devlet adamı ve aydın, Reşit Paşa konağının müdavimiydiler. Bunların en önde gelenleri Ali Fuat, Ahmet Vefik, Mithat, Mahmut Nedim, Ziya ve Cevdet Paşalarla şinasidir. Cevdet Paşa, Reşit Paşa ile tanıştıktan sonra onun konağına sürekli devam ettiği gibi, bir süre sonra çocuklarının da hocalığını yapmaya başlayarak paşanın konağına tamamen yerleşmiştir. Kızı Fatma Aliye'nin ifadesiyle Reşit Paşa nezdi ona yeni bir mektep olmuştur. Reşit Paşa'nın himayesini alarak yetişmesine büyük katkıda bulunduğu Şinasi, Reşit Paşa için yazdığı kasidelerden birinde ''Huzurun encümeni daniş olmuş ehli dile, kim anda nüsha-i zatım olunmada tevkir'' diyerek paşanın konağının o dönem fikir hayatındaki yerine işaret eder. Reşit Paşa'nın konağındaki toplantılarda daha çok siyasi meseleler konuşulurken, aynı dönemde Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Efendi'nin konağındaki meclislerin konusunu ise edebi ve ilmi konular oluşturuyordu. Konağını ilim ve irfan ehline açan Arif Hikmet Bey Efendi, zamanın edip ve alimlerini himaye ettiği gibi birçok şahsiyetinde yetişmesine vesile olmuştur. Bunlar arasında Keçecizade İzzet Molla, Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi, Tahir Selam, Ziver Paşa, Ziya Paşa, Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli şahsiyetler bulunuyordu. Ayrıca Arap edip ve alimlerle de münasebet kuran Arif Hikmet Bey Efendi, onları İstanbul'a davet ederek konağında ağırlamıştır. Bunlardan biri de meşhur müfessir Alusi'dir. Alusi, Arif Hikmet Beyefendi ile yaptığı müzakere ve onun konağındaki ilmi ve edebi sohbetlerde tuttuğu notları eserlerinde zikretmiştir. Konaklarda yapılan ilmi, edebi ve fikri toplantıların en fazla rağbet gördüğü dönem Sultan Abdülaziz'in saltanatı zamanıdır. Nitekim Abdurrahman Adil'in verdiği bilgiye göre Devri Aziz'de her büyük konak Darülfünun-u Milli'den bir şube hükmündeydi. Her büyük konakta hoca ve hocalara odalar tahsis edilir, ibate ve iaşe olunurlar. Bu hocalar gelip gidene talimi ulum ve fünun eylerlerdi. Cuma ve pazar günleri o konaklara devam etmek ve huzlar arasında cereyan eden muhaverata şahit olmak ancak bir nazirine, Paris'te Cartier Latin'de tesadüf edilen konferanslar bezmi esnasında nasip olabilen lezaiz ve huzuzu ruhaniyeyi ifaza eyler idi. Ergin de bu ifadeleri destekler mahiyette şöyle diyor. Bazı vezirlerle zenginlerin konakları da mühim birer tahsil merkezi sayılır. Birçok edipler, şairler ve mütevekkirler her ne maksatla olursa olsun bir vezirin konağına devam ile orada yer, içer, yatar, kalkar, toplantılara, ziyafetlere iştirak eder. Bu suretle hem o veziri hem de konağında toplananları ilminden, tecrübesinden istifade ettirirdi. Bu türlü kimselere hanegi derler ve paşanın hanegisi denildi mi, içtimai ve ilmi mevkii ve derecesi anlaşılırdı. Bu devrin en şöhretli konağı İsmail Ferruh Efendi konağında aldığı eğitimle yetişen Yusuf Kamil Paşa'nın konağıdır. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın eniştesi olduğu için yüklü bir miras almış olan paşa, bu servetin büyük kısmını hayır ve ilim yolunda harcamıştır. Yusuf Kamil Paşa'nın konağında yaptığı toplantılar hakkında Şark Encümeni Danişi, Söz ve Marifet Ekspozisyonu, Encümeni Daniş ve İrfan ve Mecmua-ı İrfan ifadeleri kullanılmaktadır. Paşa'nın konağının ilim ve fikir hayatındaki yeri hakkında İbn-ül Emin, hakikaten Daniş ve İrfan encümeniydi. Şark ve Garp uleması, üdebası ve şuarası o encümende toplanır, ilmi ve edebi musahabeler cereyan ederdi. Paşa her türlü mübaheseye, ilzam-ı hasma ve ispat-ı müddeaya kadirdi. Şarktan, garptan her sınıf meziyet ve marifet sahipleri mutlaka kendini ziyaret ederler, ilm-i faziletine yakin hasıl ederek sitayişhan olurlardı, diyor. Yusuf Kamil Paşa'nın konağının müdavimleri arasında Şinasi, Hayri Efendi, İrfan Paşa, Namık Kemal, Osman Nevres, Kerküklü Şeyh Rıza, Nihat Bey, Sadullah Paşa ve kardeşi Said Bey gibi devrin önemli edip, alim ve siyasi şahsiyetleri bulunuyordu. İlk Türkçülerden biri kabul edilen Ahmet Vefik Paşa'nın konağı özellikle batılı ilim adamlarının uğrak yeriydi. Paşa'nın daha Paris sefirliği sırasında dönemin meşhur siyasetçileri, edipleri ve müsteşrikleriyle tanışarak sefarethanede bunlarla yaptığı toplantılar oldukça meşhur olmuştur. Bu toplantılara Ernest Renan, Jules Favre, Dyers, Alexander Dumas, Fils ve Barbier de Mernard gibi şöhretli isimler katılmıştır. Paşa İstanbul'a döndükten sonra da konağında bu tür edebi, ilmi ve fikri toplantılar yapmaya devam etmiştir. Mesela devrin önemli siyaset ve ilim adamlarından biri olan Supi Paşa, yanına dostlarını da alarak sık sık Ahmet Vefik Paşa'nın konağına gidip onunla ilmi, fikri tartışmalarda bulunmayı adet haline getirmiştir. İlmi şöhreti batı dünyasına da yayılmış olan Vefik Paşa'yı İstanbul'a gelen ilim ve devlet adamları, seyyahlar, gazeteciler konağında ziyaret etmişler ve kendisinden çeşitli konularda bilgi almışlardır. Mesela Macar Türkolog Ignaz Kunos ve Fransız seyyah Ubucini bunlardan sadece ikisidir. Abdurrahman Sami Paşa ve oğlu Abdüllatif Supi Paşa'nın konakları, ilmi, edebi, siyasi ve fikri faaliyetler bakımından bu devrin en önde gelen konaklarındandı. Çeşitli nazırlıkların yanında Marif Nazırlığı da yapan bu baba ile oğlun konaklarındaki ilmi ve fikri faaliyetlerin şahidi olan Ebu Ziya Tevfik'in verdiği bilgiye göre, Sami ve Supi Paşaların konakları Doğu ve Batı'nın en tanınmış ilim ve sanat adamlarının toplandıkları yer olması sebebiyle birer bilim akademisi sayılacak durumdaydı. Buralarda ilim ve sanatla ilgili düzenlenen açık oturum ve toplantıları Sami Paşa yönetiyordu. Bu sebeple konaklar adeta üniversite haline gelmişti. Mirza Safa, Hoca Abdülkerim Efendi, Mortman gibi şahıslar bu konakların müdavimlerindendi. Kuntay'ın Sami Paşa'nın konağının manen bir parçası saydığı Supi Paşa konağı hakkında akrabalarından Seniha Sami Moralı şu bilgileri veriyor. Konağın Selanik dairesi Şark ve Garp ulema ve üdebasının ziyaret ettiği bir akademi mahiyetindeydi. Rinan, Mortman gibi alimler orada kabul edilmişlerdir. Mortman senelerce orada kaldı, paşanın oğullarına ders okuttu. Sami Paşa konağında olduğu gibi Osmanlı memleketlerinden ve Hindistan, Afganistan, İran gibi yabancı memleketlerden misafirler gelir kalırlardı. Türk fikir, edebiyat ve siyaset sahalarında çok büyük etkisi olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulmasında da Sami ve Supi Paşa'nın konaklarının ayrı bir yeri vardır. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucularının tamamı bu iki konağın müdavimleri oldukları gibi kurucuları arasında bulunan Ayetullah Bey, Sami Paşa'nın torunu ve Supi Paşa'nın büyük oğluydu. Bu gençlere ihtilalci fikirleri aşılayan, Kamon ihtilalinden sonra Fransa'dan kaçarak İstanbul'a gelen Fabre'ydi. İstanbul'a geldikten sonra Hakkı Efendi adını alan bu zatı Sami Paşa himayesine almış, paşanın konağında Fransızca hocası olarak ikamet ediyordu. Sami Paşa'nın konağının müdavimleri arasında Osman Nevres, Yenişehirli Avni, Kazım Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Ali Süavi de vardı. Sami Paşa, himayesine aldığı Ali Süavi'ye konağında bir oda tahsis etmiş, hatta Ali Süavi Avrupa'ya kaçıp döndükten sonra bile Sami ve Supi Paşaların konaklarına devam etmiştir. Sami Paşa konağı zamanın edebi ve fikri faaliyetlerinin merkezi olmasının yanında bir okul vazifesi de görmüştür. Paşa konağında kendi çocukları ve torunları ile beraber dostlarının çocuklarına da tarih, felsefe, mesnevi şerhi ve gülistan dersleri vermiştir. Bu derslere katılanlardan biri olan meşhur şair Abdülhak Hamid, Sami Paşa'nın ölümü üzerine yazdığı şiirinde ''Matem etsin ulema ve üdeba, oldu mercileri alemde heba'' diyerek paşanın konağının dönemin edebiyat ve ilim hayatındaki yerini belirtir. Yeni Osmanlıların en önemli hamilerinden biri olan Mustafa Fazıl Paşa'nın konağı da şair, edip ve alimlerin toplandıkları konaklardan biriydi. Hoca Hayali, Hoca Hayret ve Hintli İskender Hoca, Mustafa Fazıl Paşa'nın konağının müdavimlerindendiler. Hayret ve İskender Hocalar, Paşa'nın çocuklarının hocalığını yaptığı gibi İskender Hoca sürekli konakta kalıyordu. Yeni Osmanlıların Avrupa'ya firar etmelerinde büyük etkisi olan ve onlara maaş bağlayan Mustafa Fazıl Paşa'nın konağı, Yeni Osmanlıların toplantı merkezlerinden biri durumundaydı. Alim, edip ve fikir adamlarının toplanma yeri olma özelliğini ikinci meşrutiyete kadar muhafaza eden yegane konak Mehmet Tahir Münif Paşa'nın konağıdır. Birçok dil bilmesi sebebiyle Ebul Lisan diye şöhret bulmuş olan Münif Paşa'nın konağı her din ve milletten edip ve alimlerin toplanma yeri durumundaydı. Scheinder, Mortman, W. Gibb ve Ignaz Kunaş gibi yabancılardan bir kısmı paşanın konağında devamlı kalırken, bir kısmı da İstanbul'a geldiğinde konakta misafir edilmişlerdir. Yine Hacı Ali Bey, Ali Enveri, Ubeydullah Efendi, Şeyh Süleyman, Sava Paşa, Ebu Ziya Tevfik, Rüstem Paşa, Tüccarbaşı Halil Efendi ve Hoca Tahsin Efendi gibi şahıslar da konağın seçkin müdavimleri arasında sayılmaktadır. Encümen-i Daniş'e benzetilen Münif Paşa'nın konağındaki toplantıların konusunu çoğu zaman fen, ilim, marifet ve yeni icatlar oluşturuyordu. Bu konaklardan başka Akif Paşa, Sadık Rıfat Paşa, Eynli Said Paşa, Sağır Ahmet Bey, Hacı Ahmet Efendi konakları ile bilhassa Yeni Osmanlıların toplanma yerlerinden biri olan Mithat Paşa'nın konağı da devrin fikir hayatındaki tesirleri bakımından zikre değer konaklardandır. 19. yüzyılın son çeyreğinde konakların ilim ve fikir hayatındaki tesirleri azalmıştır. Konaklardan doğan boşluğun yerini kıraathaneler almaya başlamışsa da bunlar hiçbir zaman konaklardaki seviyeye erişememişlerdir. Konaklardaki edebi, ilmi ve fikri faaliyetlerin sona ermesinde Abdülhamid'in sıkı idaresinin tesiri olduğunu iddia edenler olmakla birlikte, Münif Paşa konağındaki faaliyetlerin Abdülhamid devrinin sonuna kadar devam etmiş olması bu iddianın doğru olmadığını göstermektedir. Konakların ilmi ve fikri sahadaki ehemmiyetini kaybetme sebebini iktisadi ve içtimai şartların değişmesiyle izah etmek daha doğru olur. Sonuç: Osmanlı devrinde konaklar sadece ikametgah olarak kullanılmamış, iktisadi, içtimai, siyasi, ilmi ve fikri sahalarda da önemli vazife görmüştür. Devlet adamı, alim ve varlıklı birçok kimsenin konağında edebi ve ilmi toplantılar düzenlemek bir gelenek halini almıştır. 19. yüzyılda bu gelenek daha yaygın hale gelmiştir. Özellikle Sultan Abdülaziz devrinde konaklarda düzenlenen toplantıların dönemin fikir hayatı üzerinde büyük tesiri olmuştur. Doğulu ve batılı birçok seyyah ve alimin aylarca misafir olarak ağırlandığı konaklar adeta birer akademi vazifesi görmüştür. Genellikle konak sahiplerinin bizzat yönettikleri toplantılarda siyasi, edebi, ilmi ve fikri meseleler serbestçe tartışılmıştır. Konaklarında toplantı düzenleyen şahısların hemen tamamı bir ya da birden fazla batı dili, özellikle de Fransızca bilmelerinin yanı sıra telif ve tercüme eser de kaleme almışlardır. Kendileri daha çok İslam düşüncesine bağlı olmakla birlikte, konaklarında toplanan ve himaye ettikleri gençler batı düşüncesinin tesirinde kalmıştır. Konaklarda doğulu ve batılı alimlerin toplanması, doğu ve batı düşüncesinin karşılaşmasını sağlamış, ancak devrin siyasi şartları sebebiyle bu karşılaşmadan batı düşüncesi galip çıkmıştır. Bu sebeple konakların batı düşüncesinin Osmanlı aydınları arasında yayılmasında önemli tesiri olmuştur. Doktor Mustafa Ülger'in 19. yüzyıl Osmanlı fikir hayatında konakların yeri başlıklı makalesi böyle. Araştırmaya, üzerinde çalışmaya değer bir konu, öyle değil mi? Hazır söz konaklardan açılmışken, şimdi de yalıları hatırlayacak ve eski Boğaziçi'ne uzanacağız. Boğaziçi medeniyetini Abdülhak Şinasi Hisar'ın o kendine has üslubundan dinleyelim. Bu asrın ilk yıllarında Boğaziçi en çok hatıra getirdiği eski Venedik gibi sanki bir göl tarzında kendi üstüne kapanmış ve kendine mahsus adetleri ve zevkleri olan büsbütün hususi bir alemdi. Barındırdığı bir takım ananeler kendine has tabiatının hususiyetlerine katılarak ona birçok kısımlarıyla eş bulunduğu İstanbul medeniyetinden bile ayrılan hususi bir medeniyet kurmuş oluyordu. Her sene zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden Boğaz'ın köylerine göçler başlardı. Boğaziçi'nin kenarlarına yapılmış ve hala kısmen olsun eski erkan sedirleri, kerevetler üstünde şilteler ve halılar üstünde yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı, ferah gönüllü yalılara taşınırlardı. Boğaziçi'nde bilhassa sularla ışıkların oyunları esrarlı bir canlılıktadır. Yalıların boğazı seyretmeye ayrılmış ön odalarında sulara çarpan ışıkların içeriye sıçramış akisleriyle birdenbire oda duvarının bir parçası bir vücudun derisi gibi ürpermeye ve başımızın üstünde tavanında bir parçası bir nehrin altın sularıyla akmaya başlar. Karada temelleri üstünde sabit duran yalılar sularda başları aşağıda temelleri havada yüzmeye koyulurlar. Yosun kokulu kayıkhaneler, denizin mırıldanan sularını yalının bir kısım zemin kat odalarının altlarına getirirler. Arada bir küçük dalgaların kah gülüştükleri, kah ağlaştıkları duyulur. Burada yalıların gezen bir parçası, birer yavrusu gibi olan kayıklar ve sandallar, gezintileri özler gibi bekleşirlerdi. Böyle hususi kayıkları olmayanlar için de iskele başlarında, Venedik'te olduğu gibi Boğaziçi'nde de arabaların yerini tutan ve ikide bir de öteye beriye gitmek için binilen kira sandal ve kayıkları bulunurdu. Birçok yerlerde deniz kenarında yalıların önlerinden geçen yollar ancak kendilerinin daracık ve hususi ahşap rıhtımlarıydı. Yalının kayıkhanesi önünden bitişik bir yalının rıhtımına altı desteklenmiş bir tahtanın teşkil ettiği küçücük köprüden geçilirdi. Bir sahil, karşıki sahile bir bahçe gibi görünürdü. Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi. İçlerinde oturanların konuşa konuşa bu sahilleri, bu suları seyrettikleri bu vapurlar İstanbul'a gidip gelirken Boğaz'ın seyrine mahsus seyyar salonlara benzer, Boğaziçi köylerinde oturanların birbirleriyle buluşmaları için zikzak vapurlar işlerdi. Vapurlar Boğaz'daki burunların önüne gelir gelmez bir işaretçi boğa güreşlerinde olduğu gibi, fakat vapuru kızdırmak için değil, yolun açık olduğunu bildirmek için kırmızı bir bayrak sallardı. Her gün İstanbul'a inip esnafın ve mahalle halkının şehirden toptan aldıklarını taşıyan ve kocaman küreklerinin her birini bir kayıkçının iki eliyle tuttuğu ve ayağa kalkıp yavaş yavaş oturarak çektiği 5-6 çifte gedikli pazar kayıkları gider gelirlerdi. Süslü, hususi, birçok, bazen şişkin karnının iki tarafında faaliyet halinde birer su değirmeni taşır gibi bir yandan çarklı çatanalar geçer, bazen badi badi bir römorkör sıra sıra halatlarla arkasına taktığı inanılmayacak kadar kalabalık bir sürü halinde mavnaları, yelkenlileri, kayıkları, sandalları sürükleyerek çekerdi. Tarihten evvelki acayip şekilli mahluklara benzeyen bazı yelkenliler kahraman edalarıyla gelir, yalıların rıhtımlarına yanaşarak sadece onlara mevsimlik meyvelerini, senelik soğanlarını, kışlık odunlarını ve kömürlerini getirirlerdi. Yalıların önlerinden daha nice satıcı kayıkları geçer ve içlerindekiler sattıklarını kendilerine mahsus şiveler ve seslerle haykırarak, balıkçılar daha canlı balıklarını, mısır satanlar daha kazanda kaynayan mısırlarını ve dondurmacılar tenekelerinde donan dondurmalarını methederlerdi ve söyledikleri basit şeyleri duymakla aynı zamanda ırklarını, milliyetlerini, memleketlerini, yaşlarını, talihlerini ve sanki ahlaklarını da duyar anlardınız. İkindi sularında hanımlar ve beyler için sandalla gezinmek adetti. Cuma ve pazarları Küçüksu, Göksu, Kalender, Çubuklu gibi ince saz yerlerine, mesirelere gidilirdi. Akıntı burunlarına gelindiği zaman böyle sandalların geçmesini bekleyen bir yedekçi karadan onlara bir ip atar ve ucunu omzuna alıp yürüyerek kayıkları çekerdi. Böylece Boğaziçi hayatında suların ve üstündeki nakil vasıtaları olan kayık, sandal, yelkenli ve vapurların büyük ehemmiyeti vardı. Karaya çıkıldığı zaman eski tarihimiz içinden gelen daracık, yamrı yumru, lezzetli bir meyve gibi yavaş yavaş olgunlaşmış ve bazı yerleri belki çürümeye yüz tutmuş, o kadar yosunlaşmış, tadı o kadar taşmış, uslanmış halli, yüksek duvarlı ve görünüşleri, yüzleri, akrabalarımızın yüzleri, gözleri gibi muhabbetli manalar almış yollar, her geçen yolcuyu Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı gibi İstanbul'un fethinden eski bir mahalleden alır, onu yalnız Körfez ve Kanlıca gibi, Balta Limanı ve Emirgan gibi diğer bir eski mahalleye değil, eski tarihimizin içine de götürmüş olurdu. Bu yolların şiiri gözle görülür bir hal almıştı. Geçen yelkenlilerin isterlerse halatlarını takarak konaklayabilmeleri için iki sahil boyunca rıhtımın müsait olduğu noktalara hayrat olarak dikilmiş top ağzı şeklinde ince uzun yuvarlak taşlar vardı. Önlerinden geçilen mezarlıkların ayakta duran bekçileri, kökleri ahirete varan hisli, içli, yüksek ve güzel servileri, ikide bir başlarının titreyen uçlarıyla sanki boyun eğerek teessürlerini söylerdi. Sağa veya sola sapılınca korulardaki kalbimizin bizi hayatla barıştıracak yollarını insanlardan iyi bilen ihtiyar ağaçlar kendilerine gelenlere kucak açar ve muhtaç oldukları teselliyi ve gönül rahatlığını gölge, koku ve sessizlik halinde bol bol sunarlardı. Bu günler ve geceler içinde güzel sesli müezzinler gönüllere göklerin merhametini, şefkatini, şefaatini ve şiirini döker, ezan sesleri 5 kere geniş ve açık ufukları ve ruhları doldururdu. Gece olunca fenerlerde Anadolu sahilinin kırmızı ve Rumeli sahilinin yeşil gözleri açılıp kapanmaya, parlayıp sönmeye başlardı. Geceleri gezerken bazen sular üstünde çalı çırpı yakarak suları tutuşturmakla meşgul sihirbazlara benzemiş ateş balığı avlayan balıkçılara rast gelinirdi. Bazen gecenin koynunda menekşe rengini alan titrek sular üstüne garip bir füsunla dökülmüş ışıktan bir servenin serildiği ve güya teessüründen titreyerek parıldadığı görülürdü. O zamanlar Boğaziçi'nin hatta kendine mahsus ıstılahları bile vardı. Mesela mehtap demek, mehtaplı bir gecede boğaz içinde dolaşan bir kayıkta bir saz takımı peşinden onu dinleyerek yapılan gezinti demekti. Valide Paşa'nın mehtabı demek, bu saz alemini onun tertip ettiğini söylemekti. Mehtapçılar demek de bu gezintiye iştirak edenler demekti. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de bu yalı, kayık, Boğaziçi hayatını o kadar tabii bulurduk ki bunların hususiyetleriyle alakalanmak hatırımızdan geçmezdi. Fakat birkaç şehir genişliğindeki İstanbul'un başka semtlerinden bize misafir gelmiş akrabalarımız bizim mesela mehtapta denize çıkarak bir saz takımı arkasından dolaşmak gibi adetlerimizin birçoğunu esrarlı bulurlar ve kendileriyle beraber mehtaba çıktığımız geceler kayığın döşemelerini ıslatan rutubette hastalanacaklarını sanırlar, incecik kayığın devrileceğinden korkarlar ve bu tılsımlı ışıklar içinde esrarlı bir hazla mırıldanan suların üstünde bir nevi periler diyarına girmiş olduklarını sanırlar ve belki de bu güzelliğin kendilerini çarpacağından korkarlardı. Boğaziçi ahalisinin Müslüman olmayan unsurları içinden o zaman bu hayatın ananelerine, zevklerine, hulasa medeniyetine iştirak edenler de çoktu. Boğaziçi köylerinin bir haylisinde büyük Ermeni ailelerinin tamamen Alaturka yalıları bulunduğu gibi bu ailelerin en genç azaları da bu zevkteki hayata iştirak ediyorlardı. Saz alemleri bu Hristiyan yalılarında da tertip olunurdu. Müslüman olmayanlar da o zaman milli kültürümüzün daha ziyade tesiri altındaydılar. Eski büyük yalılar Osmanlı İmparatorluğu'nun küçücük birer minyatürü gibiydiler. Burada her türlü vazife gören adamlar yalının müşterek hayatından istifade ederlerdi. Dadı Çerkez, bacı Zenci, hizmetçi Rum, evlatlık Türk, sütnine Melez, kahya kadın Rumelili, ayvaz Ermeni, aşçı Bolulu, hamlacı Türk veya Rum, harem ağası Habeş, bahçıvan Arnavut olur, Müslüman Hristiyan bu unsurlar bu çatı altında toplanarak imparatorluk içindeki anlaşmayı ve anlaşamamazlığı, yaşayışı burada devam ettirirlerdi. Boğaziçi'nin Rumeli ve Anadolu sahillerindeki bütün yalıların sahiplerini burada herkes tanırdı. Beyler birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini bilirlerdi. Gıyaben olsun birbirlerini tanıyan bu hanımların, bu beylerin en çokları kendi haklarında fısıldanan rivayetlere alakalanmakla beraber yine birbirlerini takdir etmekten geri kalmazlardı. Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler. Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi. Bütün bu usuller, bu adetler o kadar eski ve adeta ezeli bir zevkle karışarak o kadar maddeten mevcut bir hal almışlardı ki, buradaki kadınların ve erkeklerin remizden anlayan gözleri bu güzelliklerin birer zerresini bile kaçırmıyor ve bu tiryakiler onların her yudumunun keyfini çıkarıyorlardı. Elbette bu insanlar kendilerinin Boğaziçi kadar derin ve onun suları kadar canlı binlerce duyguların ve düşüncelerin birleşip hasıl ettikleri bütün bir telakki ve itikat denizinde yüzdüklerini duyuyorlardı. Bu terkibine su, mehtap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir medeniyetti ve Allah'la uyuşmuş bir dünya içinde yüzen bu bahtiyarlar şüphesiz kendilerine bir musiki gibi gelen ve kendilerini bir hava gibi saran bu medeniyet sayesindedir ki talihlerini sevmiş, kabul etmiş ve ona baş eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak yaşıyorlardı. Bu ahirete, ebediyete inanan, dünyevi olduğu kadar dini ve uhrevi bir medeniyetti. Şifahi bir kültüre dayanan bu medeniyette, yani bu ruh ve maddenin birleşik aleminde, bütün kanaatler sanki köklerini ebediyete saldıkları içindir ki, bu insanlara büyük bir tevekkül geliyor ve onlar büyük ümitlerinin yanında ikinci safta kalan bu küçük ve fani lezzetlere bir terbiye teşrifatıyla ve bir kalp saffetiyle böyle nezaket ve belki merhametle bakıyorlardı. Bütün bu manaların hep beraber kaynaşarak bu kıvamı almaları, tatlarının bu raddeye gelmesi, kalplerin bu sevgiyle yumuşaması, bakışların bu emniyetle tatlılaşması, tabiatın bir lütfu olan güzelliğini bu kadar seven ruhlar ve vücutların bu kadar güzelleşmesi, fani insanların bu kadar ezeli ve maverai hisler duyabilmeleri, hülasa bütün Boğaziçi medeniyetinin böyle açılıp yayılması için kim bilir ne uzun hazırlıklar, ne zahmetli hazırlanışla, ne yavan zamanların yavaş yavaş geçmesi, ne kadar hayal ve melal mevsimleri, tahakkuk etmemiş nice hülya ve rüya, israf ve heba edilmiş ne çok malzeme, kaç bin türlü emek, ırsi terbiyelerin ne kadar tekerrür etmesi, ruhlardan ruhlara miras olarak geçen nice huy, kaç talih ve kaç refah senesi, ne kadar tecrübenin neticelenmesi, ne kadar merhalenin aşılması, ne kadar çilenin dolmuş olması, ne kadar biçarelerin yol açmaları, ne kadar hamruhların pişmesi, ne kadar ustaların ve üstadların anlaşılmamış kalmaları ve anlaşılmış olmaları, ne kadar gönüllerin merhameti, ne kadar mevsimin rahmeti, ne kadar tesadüfün mürüvveti lazım gelmişti. Kim bilir geçenlerin kaçı eski acemiliklere ne kadar gülmüş veya nasıl ağlamışlardır. İnsanın kendini bulması için ne kadar araması lazım geliyor. Her zevkimiz ya kendimizin yahut bizi hazırlamış olanların kim bilir ne kadar ıztırabına mal olmuştur. Boğaziçi'nde mehtapta musikiden bu kadar his, hayal ve şiir duyulması için de kim bilir ne uzun zamanlarda israf edilmiş ne çok his, hayal ve şiir lazım gelmiştir. Bu bir şehraindi. Biz gözlerimizi kamaştıran bir havai fişeğin karanlıklarda vardığı son yükseklikte hülyalarımız ve rüyalarımız gibi şefkatli ve güzel renklerle açılarak parladığını ve ruhumuza döküldüğünü seyrediyorduk.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Sürçülisan ettikse affola. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.